Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Merhaba.
Hoş bulduk, teşekkür ederim İbrahim Bey, merhaba.
Evet, bu haftada Medeniyet Coğrafyamız programında Medeniyet Coğrafyamıza dair önemli başlıkları konuşmaya devam edeceğiz. Değerli dinleyenlerimiz, hocam ilk olarak Türkiye'nin silah sanayinde, savunma sanayinde gösterdiği başarının bir adımı gerçekleşti bu hafta. Son adım. İlk defa bir NATO ülkesine, bir Avrupa Birliği ülkesine SİHA ihracatı gerçekleştiriliyor. Polonya Cumhurbaşkanı Ankara'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü ve burada SİHA alımı için bir anlaşma imzalandı. Bu hakikaten bir ilk, hem NATO hem de AB semalarında Türk yapımı bir SİHA'nın dolaşması adına. Tabii bu SİHA üretilirken, yerli SİHA üretilirken bunlar montaj, işte yerli değil, ihracatı yapılamaz iddiaları hep konuşuldu, söylendi. Herhalde bu da bu iddialara verilecek en güzel cevaplardan biriydi. Neden önemli Polonya'ya SİHA ihracatı, SİHA satışı? Buradan başlayalım. Buyurun evet. Hocam.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Polonya'dan işte üst düzey bir ziyaret oldu Türkiye'ye. Hatta Poloneskoye ziyaret edildi. Osmanlı'da Lehistan'da olan ilişkilere kadar giden bir köklü bir geçmişi olan bir durum söz konusu. Polonyalılar Rusların etkisi altında kalmış, devletlerini kaybetmişler, zulme uğramışlar. Dolayısıyla demir perdenin yıkılmasıyla birlikte Varşova Paktı diyorduk. Zaten Varşova Polonya'dadır. Hemen alan acele kendisini hem NATO'ya hem Avrupa Birliği'ne attı. Avrupa Birliği de Polonya ile birlikte Macaristan, eski Çekoslovakya dediğimiz Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Romanya, Macaristan, Bulgaristan gibi ülkeleri hemen oldu da bitti dedi, aldı. Sovyetlerin dağılmasıyla o 90'lı yıllardaki o Rusya'nın nekahat döneminde, o Yeltsin'in, o sarhoş Yeltsin'in devlet başkanlığı döneminde, Putin gelinceye kadar. Putin'in iktidarına gelindiğinde işte Gürcistan'la Ukrayna'da bu kervana katılmak istiyordu. Orada süreç durdu, işte Ukrayna'daki olaylar görüyorsunuz. Türkiye'nin SİHA'larının Suriye'de Rusya'nın o hava savunma sistemlerine karşı göstermiş olduğu başarı, Karabağ'da göstermiş olduğu başarıdan sonra Polonya bu sistemi almaya karar verdi. Çünkü NATO üyesi oldu. Ama NATO şemsiyesinden bile endişe duyduğu için Polonya için en büyük tehdit hep Ruslar olmuştur tarih boyunca. Hı hı. Bu nedenle de bu savunma sistemlerini Türkiye'den almaya karar vermesinin en önemli sebeplerinden biri Rus silahlarına karşı etkili olması. Rusya'nın da onun tarihi bir arka planını bulunması. Aynı zamanda mesela Avrupa ülkeleri içerisinde şunu unutmayalım. İrlanda ve Polonya hep Türkiye'nin halklar bazında da dostu olmuştur, ola gelmiştir. Evet. Bu Lehistan zamanında böyledir. Biz onlara kucak açmışızdır. İrlandalılar da açlıktan ölürken o 1848 yılında Türkiye'ye Osmanlı gıda yardımı yapmıştır. Bu nedenle sıradan bir İrlandalı İngilizlerden nefret eder ama Türkleri severler. Yani medeniyet coğrafyamız dersinde, yani suyun öte yakasında da kimler bizim müttefikimiz olabilir, kimler bizim kuyumuzu kazıyor, bunu da bilmek lazım. Yani Polonya Slav ırkından, Katolik Hristiyan, Avrupa'da da dindarlık oranı, yani kiliseye gitme oranı en yüksek olan samimi Hristiyan insanlardır ve Türkiye ile de ilişkiler hep iyi olmuştur. Avrupa Birliği'de olsun, NATO'da olsun Türkiye'nin tezlerine de destek veren bir ülke konumdadır Polonya.
Evet. Sadece Polonya ile de kalmayacak Türk SİHA'larına yönelik ilgi hocam. Açıklamaya göre İngiltere'nin, Çekya'nın, Macaristan'ın, Bulgaristan ve Arnavutluğun da SİHA almak için sırada olduğu ifade edilmiş. Hem de bizzat Bayraktar tarafından, Selçuk Bayraktar tarafından. Bunu nasıl değerlendirmek
gerekir? Şöyle, sınırları
gerekir?
Mesela bir Arnavutluk gibi, Makedonya, Bulgaristan gibi nispeten böyle küçük ülkelerin savunma sistemleri açısından hem kullanışlı hem de maliyet olarak uygun. Evet. Yani bir F-35 uçakların işte Türkiye'nin o dahil edilip çıkarıldığı vesaire çok yüksek fiyatlar, milyar dolarlar gerektiriyor ama bu çok daha uygun fiyatlarla çok daha işlevsel bir özelliği olan bir konudur. Bu yönüyle de eğer biz üretim miktarını arttırırsak, Türkiye şu anda taleplere cevap veremiyor.
Evet.
Çok daha yaygın bir yelpazede ülkelere sadece bu silahları veya SİHA'lar vermekle kalmıyor. Bunun yan sanayi ve yedek parçası ile bu ülkeyle olan ilişkiler hep evet. süre geliyor ve devam ediyor.
Evet hocam. Peki Suriye'ye geçelim hocam. Suriye'de bir korsan seçim gerçekleştirildi ve bu seçimde de Beşar Esed'in %95 oyla tekrar seçildiği açıklandı. Bu seçimin meşruluğu var mı? Bu bir korsan seçim dedik. Bunun neticeleri ne olur? Türkiye bu seçime baştan karşı çıkmıştı. İngiltere, Fransa, ABD'nin yine şerhleri vardı bu seçime, tanımayacaklarını açıklamıştı. Ne anlama geliyor Esed'in kendi başına, kendi bölgesinde böylesine bir seçim düzenlemesi?
Önce bir fotoğrafı ortaya koyalım. 2001 yılından beri iç savaşın, yani neredesin bir 10 yıldır iç savaşın hakim olduğu, kol gezdiği bir ülke burası. İç savaş başlarkenki nüfusu 20 milyon civarındaydı. Yani Suriye nüfusunun 6-7 milyonu ülke içerisinde yer değiştirmiş evet. durumda. Üçte biri başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanına göç etmiş. Yani bir ülke düşünün ki nüfusunun üçte biri yurt dışına çıkmış. Üçte evet. biri yerinden yurdundan edilip başka bölgelere sığınmış. Yani her üç kişiden biri ancak mevcut yerinde hmm. durabiliyor. Ve Türkiye'nin kontrolün altında olan işte İdlib, Zeytindağlı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde böyle bir seçim yok zaten. Hatta evet. YPG PKK'ların kontrol ettiği Fırat'ın doğusunda Amerikan askerlerinin şemsiyesi altında kalan bölgelerde de böyle bir referandum olmadı. Esad'ın kendi bölgesinde kendi çalıp kendi oynadığı bir senaryo. Fakat bu işin ne kadar işte demokratik olduğunu anlamanız için şöyle bir misal vermek isterim müsaade ederseniz. Şimdi Hazreti İsa diyelim ki yeryüzüne inse, hı-hı. Mehdi olarak gelse.
Evet.
Yani dünyanın işte en ulvi insanı, en dürüst insanı, dünya üzerinde de en adil bir düzeni kursa yine %95 oy alamaz. Çünkü oradaki hırsızın, uğursuzun bir sürü insanın tekerine çomak sokacaksındır. Kurulu düzenini bozacaksındır. Evet. Onlar da senin muhalifin olacaktır. Yani dünyada en iyi böyle yüksek oranlarda oy alan iktidarlar bile %55, 58, 60 hadi 65 diyelim. Yani %95 normal bir seçimde çıkmaz. Bu diktatörlerin şeyinde, hatta Saddam Hüseyin Irak'ta bir seçim yaptırıyor o Baas iktidar döneminde. %99 oy alıyor. Oradaki istihbarat elemanları da diyor %1'i kim verdi onu bir araştırın bakalım diyor. Adamların can güvenliği yok. Evet. Veya işte Doğu Anadolu bölgesinde geçtiğimiz dönemlerde, o bundan 5-6 yıl önce bir seçim olmuştu. PKK'lılar köye geliyorlar. İşte burada 96 seçmen var bu köyde diyor. Eğer 90 tane oy çıkarsa diyor bizim HDP'ye diyor, sıradan ilk gördüğümüz 6 kişiyi öldürürüz diyor. Yani seçmen kadar oy çıkacak diyor. İşte evet. hakikaten öyle çıkmıştı bazı sandıklardan. Yani seçmen sayısı kadar bir partiye oy çıkıyor. Bu eşyanın tabiatına aykırı bir şey. İşte bu Esed'in seçimi de böyle bir şeydir. Yani normal demokratik bir ülkede, demokratik bir seçimde en başarılı iktidarlar bile %50-60 oy ancak alır. Çünkü siz dürüst iş yapsanız bile bir takım yanlış iş yapanların tekerine çomak soktuğunuz için onlar sizin karşınızda olması lazım. Herkes sizin yanınızdaysa burada bir evet. anormallik var demektir zaten.
Evet. Suriye demişken Suriye'de PKK-PYD terör örgütüne destek veren ABD'nin başkanı Joe Biden'dan ilginç bir petrol hamlesi geldi hocam. Biden Suriye'de terör örgütü YPG-PKK işgali altındaki petrol bölgeleri için eski başkan Donald Trump'ın bir ABD firmasına verdiği yaptırım muafiyetini uzatmama kararı evet. almış. Bu nasıl bir adım? Bir şeylerin sinyali mi, ne dersiniz? Önümüzdeki günlerde yani, de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden'ın NATO zirvesinde buluşma durumu var.
Şöyle, dünyanın gözünün içine baka baka bir tiyatro oynuyorlar. Yani sadece sevgili dinleyicilerimizin anlayabilmesi için çok yalın bir örnek vereyim. Suriye'nin petrollerinin olduğu işte Rakka, Deirizor, Ebu Kemal üçgenin olduğu bölgeler. Yani evet. Fırat Nehri boyunca yine o Haseke Kamışlı bölgesindeki petrol sahalarında. Suriye devletinin, Suriye halkının bir doğal kaynağıdır buralar. Suriyelilerindir. Arabıyla, Kürdüyle, Türkmeniyle her neyse. Ama Amerika geliyor, DAEŞ'i bahane ediyor. Bir terör örgütünün koruyuculuğun hamiliğini yapıyor ve çok uluslu şirketler de buradan petrolü çıkarıyor, dünya pazarlarına bal gibi sunuyor. Yani herhalde bunu PKK'ların kendisi çıkarmıyor bu petrolü.
Evet.
Şimdi bizim Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı veyahut da gariban bir ülkenin petrol şirketi gidip oradan bir varil petrol çıkarsa ve dünya pazarlarına koysa hemen terörü destekleyen ülkeler listesinin başına konur, evet, ve kan kusturulur bu ülkeleri. Ama şimdi bize diyorlar ki bunu yaptırım listesinden şuraya aldık da buraya çıkar. Ya siz kimi kandırıyorsunuz ya? Yani bal gibi şu anda o petrolü çıkarıyorlar. Çıkardıkları petrolün paralarıyla da oradaki YPG'liler finanse ediyor. Amerikalılar öyle bir şey ki elin taşıyla elin kuşunu vuruyorlar. Yani Suriye'nin petrolüyle oradaki YPG PKK'lıları finanse ediyorlar.
Evet.
Yani yoksa Amerika'nın oradaki petrole ihtiyacı yok. Bakın altını çizerek söyleyeyim. Amerika dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri ve ürettiği petrol kendine yetiyor. Suudi Arabistan'dan daha fazla Amerika petrol üretiyor. Bak tekrar söylüyorum. Amerika Suudi Arabistan'dan daha fazla petrol üretiyor. Suriye'deki petrole ihtiyacı olduğundan değil. Ama Amerika şöyle akıllı politika izliyor. Suriye'deki PKK'lılara ihtiyacı var. Çünkü Hansların, Johnson'ların ölüm haberi,
evet,
tabutu gittiği zaman bir sonraki seçimi kaybediyor Amerikan başkanları. O halde diyor ki maşa varken niye elimi yakayım? Hı-hı. Dolayısıyla o Amerikan çıkarları uğruna orada savaşacak, ölecek, öldürecek bir taşerona ihtiyaç var. Bu da PKK'lılar. Bu nedenle de işte o petrol gelirlerine el koyuyor. Onu kendi şirketleri vasıtasıyla dünya pazarlarına sunuyor. O parayla da bunları finanse ediyor. Ne kadar güzel bir dünya.
Evet.
Yani askerini, polisini de orada şey yapmıyor. Yani oraya sadece eğitim vermeye geliyor Amerikan birlikleri. Bu nedenle de bize işte şunu biz muafiyeti uzattık, şunu yaptık, bunu yaptık. Bunlar hepsi dünyanın gözünü boyamaya yönelik laflardır ve olayı bu gözlüğüne bakmamız, evet, lazım. Yani petrol yine oradan çıkacak ve yine bu tezgah devam edecek yani. A şirketi gider, B şirketi gelir.
Hı hı, peki hocam. Tabii maşa demişken bir başka konuya geçelim. Türkiye uzun zamandır terörle mücadele ediyor ve son yıllarda terörle mücadelede hakikaten büyük başarılar elde edildi. Yurt içinde neredeyse terör bitme noktasına geldi. Yurt dışında da Suriye'de, Irak'ta çetin bir mücadele devam ediyor. Yine uyuşturucuyla mücadele noktasında Türkiye yine son yıllarda büyük başarılar elde ediliyor. Rekor derecede yakalamalar gerçekleşiyor. Bütün bunlar yaşanırken bir suç örgütü lideri yurt dışından, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye yönelik, Türkiye'nin bir bakanına yönelik ve eski bir başbakanına yönelik, onun oğluna yönelik iddialarda bulunuyor. Bunun arkasından da Birleşik Arap Emirlikleri çıkıyor. Hocam bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Daha önce de çok konuştuk Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye yönelik hasmane tavrını. Burada nasıl bir oyun tezgah var? Birleşik Arap Emirlikleri ne yapmaya çalışıyor? Anlatabilir misiniz?
Öncelikle Birleşik Arap Emirlikleri dediğimiz 7 tane kabilenin birleşmesinden meydana gelmiş ve 1971 yılında İngilizlerin kontrolünde bağımsızlık verilmiş çöl bedevileridir.
Evet.
Ve şu an 10 milyonluk ülkenin zaten %85'i yabancılardan oluşuyor. %13-15'lik bir yerli nüfus vardır ve Türkiye'nin geliri kadar da petrol ve gaz geliri olan akla ziyan paraların döndüğü bir bölge. İşte burada Amerikan ve İngilizlerin çizdiği senaryoya göre durum ve vaziyet alan Amerikalılar diyor ki sizin düşmanınız İran'dır.
Hı hı.
Dostunuz İsrail'dir diyor. Peki efendim diyor. Sizin işte şu anda Türkiye'ye karşı dikkatli olun diyor. Şunu dost edelim. Onu kim ne derse onu yapan bunlar figürandır. Yani biz Birleşik Arap Emirlikleri'ni ciddiye alıp da şey değil, bunun maskesini kaldırdığımızda İngiliz çıkar. İngiliz evet. aklı çıkar. Amerika'nın oradaki bir takım çıkarları çıkar.
İsrail.
Bu nedenle çıkar, Mossad yani çıkar, işte hayır direkt Mossad'la İsrail yani onları İsrail'e yan yana getiren akıl kim? Ta Londra'ya, New York'a gidiyor bu işler. Doğru. Bu nedenle dikkat edin bu sınırları çizen, bu imparatorluğu lime lime parçalayan İngilizler hiç ortalıkta yok. Bakın hiç kimse İngiltere'nin adını anmıyor.
Evet.
Bu normal bir şey değil. İşte biz artık İngiltere'ye değil Birleşik Arap Emirlikleri'ne kızıyoruz. İşte buna İngiliz aklı denir. Maşasına evet. yaptırıyor ona kızıyoruz biz. Londra'ya gidiyoruz adamlar işte kraliyet ailesi şöyledir. Onların dedikodularını konuşuyoruz biz.
Evet.
Hiç Orta Doğu siyasetinden bahsetmiyoruz. Şimdi bir suç örgütü liderinin hezeyanları diyelim. Velev ki bakın velev ki doğru olsa bu söyledikleri şeyler bizim muhalefetin veyahut da Türkiye'deki şeylerin bu kadar üzerine balıklama atlaması doğru değildir. Benim daha önce bir Bayburtlu bir komşum vardı. Derdi ki bize hocam bizim Bayburt'ta bizim yeğenler akrabalar biriyle kavga ediyor olsa hemen gider kavgaya dalırız. Onu kurtarırız. Sonra sorarız. Önce sormayız sonra sorarız. Niye kavga ettin? Haksızsa biz onu döveriz diyordu.
Evet.
Yani başkasına dövdürmeyiz. Yani şimdi burada senin ülkenin adı dünya kamuoyunda mafyayla bir arada geçiyor. Yani Türkiye adı geçiyor. Bakın buradaki özne Türkiye.
Evet.
Burada yani İçişleri Bakanı bilmem Dışişleri Bakanı şu bu değil. Bu nedenle iktidarıyla muhalefetiyle yani geçmişi ve geleceği karanlık bir insanın sözleriyle yani biz yani muhalefet iktidarın yaptıklarını eleştirebilir. Bunun en doğal hakkı. Fakat biz şu yanlışı yapıyoruz. Türkiye'nin dışa dönük politikalarında bugün iktidarlar vardır, yarın yoktur. İnsanlar da fanidir. Fakat devletin mesela diyelim 1990'lı yıllarda Türkiye'de faili meçhul cinayetler olmuştur. Bunu evet. kimse inkar edemez. Fakat bunu A iktidarın B iktidarını yapmış olması falan keşin emir vermesi feşmekanı yapmış olması önemli değil. Türkiye'de deniyor ki Türkiye'de 90'lı yıllarda faili meçhuller vardı deniyor. Bakın bu Türkiye evet. için bir işte 60 yılında başbakanını astı darbe yaptı diyor Türkiye. Bunlar Türkiye adına düşülmüş kara lekelerdir. Bunun kimin yaptığı kimin yaptırdığı işin sonraki bahsi. Bu nedenle Birleşik Arap Emirlikleri'nin şöyle bir şey düşmanımın düşmanı dostumdur ilkesiyle Türkiye aleyhinde kim faaliyet gösteriyorsa kucak açıp kapısını açan bir ülke konumundadır maalesef. İşte Körfez'deki Suudi Arabistan vesaire de buna teşne oluyor. Sebebi de bu Kaşıkçı cinayetinin güya kendilerince rövanşını almaya evet. çalışıyorlar ama olay çok farklı bir mecraya doğru gitti. Buradan temennimiz şudur. Buradan ülkemizin yani Türkiye imajının dünya genelinde bir yara almaması için iktidarıyla muhalefetiyle ortak tavır almamız gerekir. Yoksa evet. bir hırsızın uğursuzun lafıyla biz insanları yargılamaya kalkarsak o zaman hiçbir kutsal değerimiz kalmaz.
Evet.
Varsa elinde belge olan gider hakime, savcıya, suç duyurusunda bulunur.
Evet.
Ve Türkiye'de ben şuna inanıyorum. Suç işlemiş, insanların malına, mülküne tasallut etmiş. Her kim varsa bunun hesabını vermelidir.
Evet.
Ucu kime dokunur? Bu ayrı bir konu.
Tabii operasyon medyası dediğimiz bazı uluslararası medya kuruluşlarının Türkiye uzantıları var hocam. Onlardan biri de BBC Türkçe.
Evet.
Bu konuyu çokça köpürtüyor. Yine bir İngiliz aklı, yine bir İngiliz operasyonu
yani
denilebilir belki. Birleşik Arap Emirlikleri'nden yola çıkarak hani. Tabii daha önce de hocam 90'larda hatırlarsınız belki yine gazete manşetleri de bugünlerde çokça yayınlanıyor. Görmüşsünüzdür. Rahmetli Erbakan'a yönelik bu tür iddialar gündeme getirilmişti. Almanya merkezi bir operasyonda o zaman da işte Erbakan'ın uyuşturucuyla bağlantısı göz yumdu vesaire şu bu denilerek rahmetli Erbakan'a bu şekilde bir operasyon çekilmeye çalışılmıştı. Yine
ama
Çinlere,
o operasyonu haber kaynağının ne olduğu araştırılıyor sonra darbe olduktan
evet.
sonra meğer rahmetli Erbakan'ın partisinde milletvekili adayı olan bir kişi listede yer bulamayınca Almanya'ya gidiyor. Bu tür ifşaatlarda bulunuyor.
Evet.
Ve Batı medyası da buna teşnedir zaten.
Evet.
Yani ileride yalan olsun önemli değil. Önemli olan o gün o insanın karizmasını çizmek.
Evet hocam. Hocam ara verelim. Aranın akabinde kaldığımız yerden yine önemli gündem başlıkları var. Onları konuşmaya devam edeceğiz. Değerli dinleyenlerimiz, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla sohbetimize kısa bir aranın ardından devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar diliyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteyiz ve sohbetimize devam ediyoruz. Hocam, İsrail'in vahşetini geçen haftalarda sıkça konuştuk. Hakikaten 300'e yakın şehit, 1000 dolayında yaralı. Bunlardan şehitlerin 60'tan fazlası çocuk. Evet. Yine kadınlar var hakeza. Terör devleti İsrail'in bu yaptıkları soruşturulacak. Bu konuda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu bir toplantı gerçekleştirdi. Ve bu konsey İsrail'in hak ihlalleri konusunda soruşturmaya tabi tutulacağını ifade etti. Bu karar kabul edildi. Bunu nasıl değerlendirelim? Hakikaten buradan bir şey çıkar mı? Yoksa daha önceki alınan kararlar gibi İsrail'in yok saymasıyla mı geçiştirilir? Bir yaptırım çıkar mı? Bir savaş suçu noktasında karar alınabilir mi? Hakeza yine Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi temsilcisi dedi ki İsrail'in bu yaptıkları savaş suçu teşkil edebilir. Çünkü vurduğu binalarda herhangi bir askeri emareye rastlanmadı, evet, diyor. Ne dersiniz?
Şimdi önce her şeyi bir yerli yerinde oturtmamız, evet, lazım. Birincisi, İsrail zaten savaş suçu işliyor. Terörist bir devlet. Yaptığı işlerin tamamına yakın hukuksuzdur. Yani bunu biz biliyoruz. Evet. Bu konuda şüphe yok. Fakat işte Birleşmiş Milletler'in ilgili kurumlarının burada böyle bir araştırma yapmış olmasının şöyle bir faydası vardır. Bunların hukuki olarak da belgelenip, arşivlenip bir yerlere konması ve dünya tarihi açısından bunun belgelenmiş olması bakımından da önemli. Ancak buradan biz işte İsrail'e bir yaptırım uygulanır, İsrail'in bu terörist eylemleri sınırlandırılır diye bir beklentiye girersek boşa hayale kapılmış oluruz. Çünkü bu Birleşmiş Milletler'in bu yapısından, bu Siyonistlerin kurmuş olduğu medyatik ve küresel sermayenin bu kadar her alanda etkin olduğu bir dünyada biz bunlardan İsrail'e bir meyide uygulamasını, İsrail'i bir şekilde sıkıntıya düşürecek bir şeyler yapmasını beklemek beyhude bir çabadır. Evet. Ancak dediğim gibi bu işlerin belgelenmesi ve bir de maşeri vicdan dediğimiz, yani Avrupa'da, Amerika'da, dünyanın başka bölgelerindeki sıradan, yani Müslüman olmayan, Hristiyan ve değişik inançlara, bir Budist dünya için, Hindu dünya içinde böyle bir zulmün var olduğunu bütün dünyaya göstermek, evet, ve vicdanlarda bu ülkeyi, bu zulmü mahkum etmek bakımından önemlidir. Hatta ben geçen haftaki söylediğim bir şey de sanırım yanlış anlaşıldı. Bu konvoylarla, evet, gösteri yapmak vesaire. Şimdi bunun bize faydası vardır. Filistinlere değil, biz kendi ruh halimizi zinde tutuyoruz. Yani bazen ben şöyle diyeyim, 80'li yıllarda Gülbettin Hikmetyar Türkiye'ye gelmişti. Afganistan, evet, Ruslara karşı direniyordu. Demişti ki bizim mücahide değil, sizin cihat ruhuna ihtiyacınız var. Yani bizim, evet, oradaki insanların şeyleri daha diri. Yani gerçekten o Gazze'de yıkık dökük virane binaların içerisindeki insanların ruh dünyası bizim Türkiye'deki gençlerden çok daha diri. Yani sabahlara kadar bilgisayar başında oturan bir evet, ve dünyayla da hiçbir şey, derdi, sıkıntısı olmayan gençlerin işte o şekilde konvoylar vasıtasıyla bizim bu Filistin Kudüs davamızı diri tutma açısından bizim buna ihtiyacımız var. Ancak buradaki yanlış anlaşılan şey şu: biz istediğimiz kadar konvoy yapalım, istediğimiz kadar protesto yürüyüşleri yapalım, İsrail yine bildiğini yapacaktır. Evet. 50 senedir, 60 senedir aynı şeyi yapıyor. Biz diyoruz ki bunu, yani bunların ben yanlış şeyler olduğunu değil, bunların sorun çözme gibi bir şey pratiği yoktur. Olmadığını. Pratiği yoktur. Evet. Pratik olarak İsrail'i caydıracak şeyler konusunda da kafa yormanın zamanı geldi anlamında.
Evet. İfade etti. Öğretmenlerin örneğinden evet. bahsetmiştiniz ha, orada. Neler yapabilir?
3 tane öğretmen bir araya gelmiş. 3 tane otobüs kurmuşlar. Burak Vakfı'nı kurmuşlar. Yani hayata dokunan, evet. pratiğe dokunan işler yapmamız gerekir diye düşünüyorum.
Peki hocam. İlginç bir hadise yaşandı hocam İsrail'de. İsrail'in Haaretz gazetesi. Birinci sayfasında Gazze'de son saldırılarda katledilen, şehit edilen 67 Filistinli çocuğun fotoğrafını yayınladı. Ve Gazze'de 67 çocuk öldürüldü. Savaşın bedeli budur dedi. Ne dersiniz? Bir iç hesaplaşma, bir muhasebe, bir pişmanlık olabilir mi? Var mıdır?
Ben onu pişmanlık olarak değil de birincisi Yahudiler içerisinde de yani hepsi Siyonist değildir.
Evet.
Bir de seküler laik Yahudiler vardır İsrail'in içerisinde yaşayan. Bir diğer konu da Netanyahu'nun bu son Mescid-i Aksa provokasyonunu evet. diğer partiler şöyle değerlendiriyor. Yani Netanyahu bir sonraki seçimi kazanması imkansız. Kendinin de hı-hı. eşinin de yolsuzluklara, gırtlağa kadar batmış bir kişinin sürekli olarak bu Mescid-i Aksa, Siyon Mabedi üzerinden provokasyonlar yaparak oylarını yükseltme gayreti içerisinde olduğu görüşü normal İsrail evet. vatandaşlar arasında da yaygındır. Muhtemelen bu haberi buna göre düşünmek lazım. Yani Netanyahu bir provokasyon yaptı. Bak Gazze'de bu kadar insan öldü vesaire. Sonuçta bizim de elimize ne geçti anlamında söylüyorlar.
Daha çok Netanyahu'yu sıkıştırmak
evet,
adına.
Evet. evet. Yani bu iç politikaya zaten bu son birkaç ay içerisindeki hadiselerin önemli bir kısmında Filistinliler bir şey yapmadılar. Yani Mescid-i Aksa'da ibadet eden insanların üzerinde evet. tacizde bulunuldu. Kadir Gecesi yapıldı bu. Dolayısıyla bunun böyle olacağı provokasyon. Siz bir önce bir provokasyon yapıyorsunuz. Arkasından olayla patlak veriyor. Bunun olacağı da 3 aşağı 5 yukarı belliydi zaten. Bunu bilerek isteyerek Netanyahu yapmıştı. O Haaretz gazetesinin haberi de sanırım bu Netanyahu'nun bir sonraki seçimi kazanmasını istemediği evet. için hmm. oradaki halka diyor ki yani bu tür olaylara prim vermeyin, siz oyunuzu sağlıklı kullanın anlamında söyleniyor. Evet. Yoksa Filistinler acıdığından falan değil o.
Değil diyorsunuz.
Haaretz'in.
Peki hocam, İrlanda parlamentosu İsrail'in Filistin topraklarını fiili de facto ilhakını kınayan önergeye destek vermiş ve bu fiili ilhak ifadesini kullanan ilk Avrupa Birliği ülkesi olmuş İrlanda. Avrupa Birliği içerisinde bir uyanışa, bir hareketlenmeye sebep olur mu İrlanda'nın bu çabası?
Şimdi programın başında söylemiştim. Evet. Lehistan, Polonyalılarla bile İrlandalılardan bahsetmiştim. 1848-50'li yıllarda İrlanda'da açlık oluyor, patates krizi oluyor. İrlanda nüfusunun önemli bir kısmı açlıktan ölürken İngiltere üzerinde güneş batmayan bir imparatorluk sahibi. İrlandalılar Katolik olduğu için, İngilizler kendileri Protestan olduğu için farklı mezhepten olan bu insanların açlıktan ölmelerine göz yummuştur, yardım etmemiştir, hatta Osmanlı gemilerinin oraya yardım göndermesine engel olmuştur. Yani şöyle düşünün, biz Sünniyiz, İran'da diyelim ki Şii olan insanlar açlıktan ölüyorlar, biz onlara yardım vermediğimiz gibi yardım götürenleri engelliyoruz. Yani böyle bir şey. Bu nedenle İrlandalılar İngilizleri hiç sevmezler tarihi boyunca ve Müslümanlara olan sempatisi de bu Osmanlı'nın bu yardımından dolayıdır. Bu nedenle de Avrupa Birliği içerisinde sureti haktan evet. olup hakikaten Filistin davasına gönülden destek veren insanlardır. Hatta İrlanda'nın 5 milyon civarında nüfusu vardır. İrlanda nüfusunun daha fazlası Amerika'ya göç etmiştir. Tıpkı işte Rize'de yaşayan Rizeli'den çok İstanbul'da Rizeli'nin olması, İstanbul'da evet. Sivas'ın veya Bayburt'un olması gibi. Şu anda İrlanda'dan çok İrlandalı Amerika'da yaşıyor. Gerek Amerikan İrlandalıları gerek Avrupa'daki İrlandalılar Filistin davasına ve Müslümanların birçok böyle haklı davalarına destek veren batıdan böyle vicdan sahibi insanların demeçlerine bakın, çoğu bu bu adrese çıkar yani İrlandalıları evet. çıkar. Bunu da yani müttefik arıyorsak Avrupa'da bakın Polonyalılar, İrlandalılar hatta İngilizlerle bağımsızlık mücadelesi veren İskoçlar bakın. İskoçları da buna ekleyebiliriz.
Peki hocam. Hocam İspanya ile Fas arasında Batı Sahra meselesi üzerinden bir kriz yaşanıyor. İspanya'nın ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi ülkeye kabul etmesiyle Rabat-Madrid arasında patlak veren diplomatik kriz büyüyor. Fas meclisindeki partiler İspanya'nın Batı Sahra meselesindeki tutumundan dolayı Fas'ın toprak bütünlüğünü koruma çabalarına aykırı bir harekette bulunduğunu belirterek İspanya'ya tepki göstermiş. İspanya-Fas arasındaki bu krizin serencamını anlatabilir misiniz bize? Neler yaşanıyor?
Şimdi önce şunu söyleyelim. Fas'ın güneyinde yaklaşık Fas büyüklüğünde Batı Sahra diye bir bölge var. Bu Batı Sahra bölgesi eski bir İspanyol sömürgesiydi. İspanya Avrupa Birliği'ne girdiğinde daha 80'li yıllara kadar Avrupa'dan Afrika'dan en son çekilen evet. yerdir bu Batı Sahra bölgesi. Burası çöllerle kaplı. Çok fazla nüfus da yok. 3-500 bin nüfus var. Fakat burası fosfat madeni bakımından, yer altındaki mineraller bakımından zengin bir bölge. Buranın yerli ahalisi evet. Bağımsız olması konusunda bir takım teşvikler yapıldı. Polisario cephesi kuruldu. Cezayir de buna teşvik oldu. Hatta Fas'la Cezayir'in arası savaş noktasına geldi. Şu an gelinen noktada Batı Sahra'nın %90'ını Fas idare ediyor. %10'luk bir kesiminde de Cezayir sınırında Polisario cephesi kendisi ayrı bir devlet olduğunu ilan ediyor. De facto bir yapı. Evet. Bunu da birçok ülke tanımıyor. Hatta Amerika ve İsrail Fas'a destek verdi. Bu şeye karşısında Polisario cephesine karşı. Bu nedenle de Kudüs olayları konusunda Fas'ın sessiz kalmasının sebebinin bu olduğunu bilmemiz gerekiyor. Evet. Nasıl ki şöyle düşünelim. Türkiye için dünyadaki bütün olaylar önemlidir ama en önemlisi PKK meselesidir.
Evet.
Kendi milli Azerbaycan için en önemli mesele Karabağ meselesidir. Ermenilerin oradan çıkarılmasıdır. İşte Fas için de en önemli konu Batı Sahra ve Polisario cephesi. İşte Amerika ve İsrail o konuda Fas'a destek vererek bu Kudüs konusunda bir takım Orta Doğu olayları konusunda eskiden hep Fas'ta düzenlenirdi o Yasser Arafat zamanında filan bu Filistinli derneklerin toplantıları, Filistin'in bağımsızlığına yönelik şeyler. Fas önemli bir ülkeydi.
Evet.
Mısır, Ürdün'den sonra Fas'ı da yanına aldı. Bu nedenle bakın bir Batı Sahra diye bir mesele çıkarıyorlar. Sonra o meselenin çözümü konusunda sizi gidip nerelere muhtaç evet. ediyorlar. Şimdi İspanya ile olan soruna geldiğimizde İspanya bu koronavirüse yakalanınca bu Polisario cephesinin lideri oradaki kendilerine göre de facto bir devlet ilan etmişlerdi. İspanya'ya götürüp tedavi etti. Bu bir iki ay önce olan hadiseler. Evet. Buna karşılık da Fas bir misilleme olarak Cebeli Tarık Boğazı'nı kontrol eden Fas'ın olduğu yerde Ceuta denen bir yer vardır. İspanya'ya ait olan. Oraya geçtiği zaman İspanya topraklarına geçmiş oluyor insanlar. Hmm. İşte Afrika'dan da sel gibi gelen mülteci akınına karşı Fas polisi görmedim, duymadım şeyine girdi. On binlerce insan o Ceuta'ya oradan İspanya'ya geçmeye çalıştı. Dolayısıyla da Fas İspanya'ya bu şekilde bir mesaj verdi. Sen evet. eğer benim ülkemden toprak koparmaya çalışan ayrılıkçı bir lideri ülkene götürüp tedavi edersen ben de buradan ipini koparan göçmenlerin Ceuta'ya oradan İspanya'ya gitmesine göz yumarım evet. dedi ve bu ilişkiler gerildi. Yani olayların böyle bir görünen kısmı var bir de perde gerisinde yaşananlar vardır. Mesela çok az kişi bilir yani Cebeli Tarık Boğazı'nın Avrupa yakasını İspanya tarafını İngiltere kontrol eder. Gibraltar diye bir Cebeli Tarık diye bir ülke vardır. Hatta futbol takımları falan vardı Avrupa kupalarında. Fas tarafını da İspanya kontrol eder. Bu nedenle evet. Cebeli Tarık Boğazı'nda İspanya ve İngiltere'nin ortak bir kontrolü var ama Fas'ın hiçbir etkisi yoktur. İşte eskiden avantaj gibi olan Ceuta şu anda İspanya'nın başına dert açmaya başladı. Çünkü Afrikalı işsiz göçmenler o Ceuta üzerinden İspanya, oradan da Avrupa Birliği topraklarına geçiyor ve Avrupa Birliği'nin bir kriz üreten bir merkezi haline geldi. İşte karşılıklı olarak ülkeler birbirlerinin canını acıtarak mesaj vermeye çalışıyor. Bu perde gerisini bu şekilde düşünmek lazım.
Evet hocam. Kısa kısa devam edelim hocam. Tunus'ta bir darbe söylentisi var. Cumhurbaşkanı Kais Said'in danışmanının darbe planı hazırladığı iddiaları vardı. Kais Said bunu yalanladı. Ne darbe taraftarı ne de meşruiyetin dışına çıkanların yanında olduklarını ifade etti. Kurumlar arası entegrasyonu sağlamaya çalıştığını, bunu desteklediğini ifade etti. Bu söylentiler nereden çıkıyor Tunus'ta?
Tunus'u şöyle düşünmemiz ve değerlendirmemiz gerekiyor. Arap Baharı'nın ilk patlak verdiği yerde Zeynel Abidin Ali, ondan önce de Burgiba vardı. Yani iki, yani ülke bağımsızlıktan sonra iki tane diktatör gördü. Ondan sonra güçlü bir ihvan hareketi vardı. Ve Gannouchi liderliğinde oradaki ihvan hareketi belli bir çoğunluk elde etti. Orada İslamcılar ile Nahda hareketiyle laikler oturdular, anlaştılar ki Afrika ile Avrupa'nın ve Afrika'nın karışımı, Arap, Afrika ve Avrupa karışımı bir kültür vardır Tunus'ta. Bu kültürün vermiş olduğu bir ortak akılla, bir koalisyonla ülkeyi yönettiler. Kansız kavgasız belediye başkanını seçtiler, meclisi seçtiler ve cumhurbaşkanını seçtiler. Bu örnek yayılır diye birileri bundan tedirginlik oluyor ve darbe girişimi olabilir. Bu darbe girişinin perde gerisinin Ahmet Mehmet isimler önemli değil. Tunus'ta güzel bir model ortaya çıktı. Yani İslamcılarla seküler gruplar bir masanın etrafına gelerek bir yönetim yapısı kurabileceğini ve kan dökmeden de Müslümanların, Arapların bir demokratik bir idare kurabileceğini gösterdi dünyaya, Tunus örneği.
Hatta İhvan orada, yani Gannouchi liderliğindeki bu parti çoğunlukta olmasına rağmen gücü tek başına kullanmayı da reddetti.
Sosyal barışı zedelememek adına bunun yayılmasından korktukları için darbeyle bu sesi kısmak isteniyor. Buna dikkat etmek gerekiyor.
Peki hocam. Somali'ye geçelim. Uzun bir süredir seçim tartışmaları yaşanıyordu. Bir türlü seçime gidilemedi. Bir taraftan da bu boşluktan doğan fırsatı bilenler sürekli Somali'de çeşitli patlamalar gerçekleştirdi geçen süreçte. 60 gün içinde seçim yapılması konusunda bir anlaşmaya varılmış Somali'de hocam. Somali'yi neler bekliyor önümüzdeki 60 günde? Buyurun.
Şimdi batılı yazar çizerler işte dünyaya bu demokrasiyi işte en iyi rejim olarak sunan batılı düşünürler derler ki bir ülkede demokrasinin var olabilmesi, işleyebilmesi için iki şey gerekiyor. Birincisi insanların belli bir ekonomik düzeye ulaşması, belli bir eğitim düzeyine ulaşması gerekiyor. Yani bir yönüyle de haklılar, çünkü bir dilim ekmeğe muhtaç olan işsiz, aç insanlara kim ekmek dağıtırsa, kim onlara bir takım şeyler vaat ederse zaten de eğitim düzeyi düşük olduğu için çok rahat manipüle edebilirler. Şimdi Somali gibi birçok Afrika ülkesinde insanların hem eğitim düzeyleri çok düşük hem de gelir düzeyleri. Ve orada kabile sistemleri var. Kabileler belli kontenjanlar gönderiyorlar meclislere. Bu nedenle oradaki seçimleri insanların işte gelecekte bu ülkeyi en iyi kim yönetir düşüncesine göre değil, kendi ailesi, kabilesi, bölgesindeki insanların kısmi olarak hangi otorite gelirse daha fazla sebeplenirim mantığıyla hareket ediliyor. Evet. Ve dolayısıyla da büyük güçler daima daha fazlasını vaat ederek bugüne kadar bu sömürge sistemlerini sürdüre gelmişlerdir. Ama Türkiye orada kısmi bir düzen kurdu. Şu anda asker, polis leri eğitiyor. Evet. Oradaki limanları işletiyor.
Başkenti, hastane işletiyor.
Başkentte belli bir düzen oturtmaya çalışıyor. İşte orada da bakıyorsunuz Şebap diyorsunuz. Şebap'ın arkasından Birleşik Arap Emirlikleri çıkıyor. Onu da yapıyorsunuz İngiltere çıkıyor.
Evet.
Yani bu Sedat Peker olayındaki kuklacıyla Şebap'a emir veren kuklacı aynıdır.
Aynı. Evet.
Yani bundan kesinlikle emin olmamız gerekiyor. Ama biz orada bir yerde terörist olarak görüyoruz. Bir başka yerde mafya lideri olarak görüyoruz. Bir başka yerde diktatör bir devlet başkanı olarak görüyoruz ama kuklacı aynı. Evet. Yani dünya düzenine baktığımızda bu iş böyle.
Afrika'daki sömürge tarihinden bahsettiniz hocam. Böyle devam edelim. Fransa'nın Ruanda'da yaptıklarına değinelim. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ruanda'yı ziyaret etti ve 94 soykırımındaki sorumluluğumuzu kabul etmeye geldim dedi ve şu ifadeyi de kullandı Macron. Fransa soykırım hazırlığı konusunda kör davrandı itirafında bulundu. Ne demek istiyor Macron? Yeni bir sayfa açmak istediğini de ifade ediyor. Yani açık açık evet biz burada sorumluyuz diyor mu?
Şimdi önce Belçikalılar sonra Fransızlar Ruanda'da iki etnik grup vardı. Hutular ve Tutsiler. Yüzyıllardır yaşayıp gidiyor idi. Hutular biraz kısa boylu. Tutsiler biraz daha uzun boylu.
Evet.
Hutular çoğunlukta, Tutsiler azınlıktaydı. Dediler ki azınlıkta olan Tutsilere siz yakışıklı, uzun boylu, asil insanlarsınız. Siz yönetmeye layıksınız. Bunlar köledirler gibisinden. Yönetimde onlara verdiler. Ve onlar da kendilerine verilen sufleyi yerine getirdi. Öbür tarafa döndüler dediler ya ülkenin çoğunluğu sizsiniz %70-80 bu bir avuç insan sizi idare ediyor. Öbür tarafa da o şekilde verdiler. Böyle bir gerilim ortamı oluşturdular. Zaten sömürge sistemini devam ettirebilmek için azınlığı çoğunluğa hükmettirmeniz gerekiyor. Ve Ruanda'da bu düzen kurulmuştu. Ve gerilim had safhaya vardığında işte bu Hutular ve Tutsiler arasında soykırım olayı başlamadan önce Çin'den 500 bin satır siparişi veriyorlar. Birbirini kesmek üzere. Evet. Yani şimdi bu ülkeyi yöneten sömürge valileri, o ülkenin her şeyinden haberdar olanlar bunlardan haberli yok. Yani çünkü kurşun atmaya dahi parası olmayan insanlar satırla birbirlerini kesiyor, doğuruyor ve 500 bin insan hayatına mal oluyor. Bunlardan hemen sonra da Coşkun Aral var Türkiye'de böyle gazeteci, evet, yazar falan. O 94'ten hemen sonra oraya bir habercilik yapmak üzere uçakla gidiyor. Ruanda'ya giderken uçakta baktım diyor. O Türk Hava Yolları'nın falan o zaman çok uçak seferleri yoktu oralarda 90'lı yıllarda. Fransız bağlantılı gidiyor. Ya bir baktım diyor uçaktakilerin %70-80 hep misyoner diyor. Evet. Yani insanlar önce birbirine kestiriyorlar, sonra misyonerlerini gönderiyorlar. İşte böyle insanlık dersleri vermeye çalışıyorlar. Şimdi de hiçbir şey olmamış gibi sütten çıkmış. Ya 90'lı yıllarda pardon bir hata yaptık diyorlar. Bunlar affedilebilir şeyler değildir. Yani 500 bin kişinin böyle hunharca katledilmesi Ruanda'da bir o kadar ve daha fazlasında başka ülkelere sığınmacı olarak gitmesinin yegane müsebbibi Fransızlardır.
Evet.
Ve onların oradaki idarecileridir. Yani bu el kanlı ellerini yıkayamaz ki. Şimdi de gidip orada bir takım ekonomik yatırımlar yapıp ekonomide etkin olmak istiyorlar. Halkın o kitlesel tepkisini görünce de pardon demeye çalışıyorlar ama bu yenilir yutulur veya unutulur bir şey değildir.
Tabii Ruanda bir de kalkıp Türkiye'ye çamur atmaya kalkıyorlar. Türkiye'ye hak bildirmeye kalkıyorlar. O da ayrı bir mesele. Fransa'dan sonra bir itiraf da Almanya'dan gelmiş hocam. 20. yüzyılın ilk soykırımı olarak kabul edilen Namibya katliamında sömürge işgali döneminde soykırım yaptığını kabul etmiş ve ülkenin kalkınmasına da yardım edeceğini söylemiş. Rakam olarak da telaffuz edecek olursak 1 milyar eurodan fazla mali destek vermeyi vaat etmiş Almanya.
Şimdi buna benzer demeçler bundan sonra da duyabilirsiniz. Yani o ülkede zengin bir takım yatırım alanları görmüş ise bu ülkeler deniyor ki sizinle işte ekonomik işbirliğine girmek istiyoruz. O ülkeler diyor ki zamanında bize şunu şunu yaptınız, şu kadar soykırım yaptınız vesaire. O zaman da deniyor ki biz bunu tazmin edelim. Ondan sonra biz yolumuza devam edelim. İnanın ödemiş olduğu tazminat diyelim ki her neyse, onun birkaç misli gelecekte bir ticari kazanç sağlamayı düşünüyorlar ki bunları söylüyorlar. Yani yoksa demezler yani.
Evet. Bundan emin.
Ama bir de şu gerçek vardır. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yıllarında göçler, sürgünler, katliamlar hep olmuştur. Hatta ben birçok programda dile getirdim. Bu Ermenilerin tehcir olaylarının bin beteri, Balkanlardan Anadolu'ya doğru göç eden insanları katleden Bulgar çetecilerin, Yunanlıların, Sırpların, evet, yapmış oldukları biraz araştırılsa, o arşivler açılsa çok çok daha büyük bir soykırım vardır. Yani hep sürekli işte Hitler'in Yahudi soykırımı, bilmem işte Ermenilerin teşhis sırasındaki ölümleri gündeme getiriliyor. Sadece Balkan savaşlarından Birinci Dünya Savaşı'na kadar o 3-5 yıllık dönemde Balkanlardan Anadolu'ya göçler sırasındaki katliamlar dile getirilmiş olsa, şu saydığımız dünyadaki en popüler soykırım, evet, şeylerinin hepsinden daha fazladır. Ama nedense ölen Müslüman ve bizim bu coğrafyanın insanı olunca dünya kör ve sağır oluyor. Evet. İşte bunu da biz dile getirmemiz lazım. Hı-hı. Bu kadar üniversite açtık, bu kadar tarih bölümü var, bu kadar arşivciler var. Bu didik didik edip bunları, hı-hı, gündeme getirmemiz
hocam
gerekiyor.
O kadar eskiye de gitmeyelim. Şöyle 1993 senesine gidelim. 29 Mayıs, Solingen faciası. Almanya'da yaşanmış.
Evet.
Genç ailesinin yaşadığı evi kundaklayan ırkçılar, Naziler. Bunu da analım, orada hayatını kaybedenleri. 29 Mayıs Solingen faciası.
29 Mayıs aynı zamanda İstanbul'un
fethi. Tabii onu da konuşalım. Kısaca ona da değinelim çünkü da onu konuşmazsak olmaz. Buyurun. Önce Solingen faciası kısaca, evet, değinelim, sonrasında
şöyle,
fethi.
Şöyle, Almanya özelinde şunu söylemek isterim. Yani siz ordusu olmayan bir ülke düşünebilir misiniz? Almanya'nın ordusu yok şu anda, NATO o şemsiyesi altında.
Evet.
Yani Almanya'yı iki dünya savaşından sonra dize getirmişlerdir ve şu anda görünürde bir seçim oluyor, başbakan oluyor, hükümet oluyor falan ama büyük dünyadaki küresel sermayeyi elinde tutan baronların dizayn ettiği bir ülkedir, evet, Almanya ve çok etkin bir derin devlet vardır orada ve diyelim ki onlar bir cinayet olacak ve haberi olmayacak, çözemeyecek. Bu mümkün değildir. Yani başta Türkler olmak üzere Müslümanlara yönelik bir takım saldırılar olsun, katliamlar olsun, bunun faili bulunamıyorsa bunun içerisinde devletin gizli ellerinin parmağı olduğundan %99'u %100 emin olmamız gerekiyor. Çünkü Almanya'da böyle bir şeyin faili meçhul kalmasının %0 olduğunu bilmemiz gerekiyor.
Peki. 29 Mayıs 1453.
Evet. İşte bugün Taksim Camii'nin
açılışı.
Evet. Ve gizli olayları sırasında da zulüm 1453'te başladı. O yazı, duvar yazısında, evet, göz önüne getirirsek yani bu toprak öyle bir verimli toprak ki yüzlerce, binlerce yıldan beri dünyaya yön veren insanlar buradan çıkmıştır.
Evet.
İşte büyük imparatorlukların beşiği olmuştur Anadolu coğrafyası. Aynı zamanda hep haini bol olan bir coğrafya olmuştur. Ve hala da içimizde bu ülkenin ekmeğini yiyip, bu ülkenin havasını teneffüs edip, imkanlarından faydalanıp ama hani gavurun kılıcını sallayan insanlar da maalesef, evet, var. Bunu bilmek gerekiyor. 1453 fethi bizim için gurur kaynağıdır. İstanbul, evet, İstanbul olmuştur. Konstantinopol'den İstanbul olmuştur. Ve bu şehirde yaşamanın bir lütuf olduğunu bilmek, ona göre kadrini, kıymetini bilmemiz gerekiyor. Ve mesela siz Moritanya'ya da gitseniz, Yemen'e de gitseniz, Makedonya'ya da gitseniz, Türkiye'nin marka değerinden daha fazla bir İstanbul marka değerini görürsünüz.
Öyle, evet.
İstanbul. Yani bütün İslam ülkeleri içerisinde diyelim ki Türkiye'nin ayrı bir yeri vardır. Türkiye'de de İstanbul'un ayrı bir yeri vardır.
Payitaht değil mi hocam?
Payitahttır. Bu nedenle İstanbul'umuzun kıymetini bilelim. diyorum.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta da Medeniyet Coğrafyamız programının sonuna geldik. Değerli dinleyenlerimiz, haftaya yeni bir programda birlikte olabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.